Elçilerin İşleri 13. Hazirlik Günleri. Bu bölüm, Elçilerin İşleri 9, ayet 19 ila 30 ayetlerine dayanmaktadır. Pavlus vaftiz olduktan sonra orucunu bozdu ve birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Nasıralı İsa'nın uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu cesaretle ilan etti. O, kutsal yazılar uyarınca, günahlarımıza karşılık ölmüş, gömülüş ve üçüncü gün ölünden dirilti ve bundan sonra onikiler ve diğerleri tarafından görülmüştü. Pavlus, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü, diye ekledi. 1. Korintiler 15, ayet 3, 4, 8. Peygamberlik sözlerinden çıkardığı salları o kadar ikna ediciydi ve işlerine Allah'ın kudreti o kadar açık bir şekilde eşlik ediyordu ki Yahudilerin akılları karıştı ve ona cevap veremediler. Pavlus'un ihtida haberi Yahudilere büyük bir sürpriz olmuştu. Başkâhinler tarafından yetki ve görevle, Elçilerin İşleri 26, ayet 12, imanlıları tutuklamak ve onlara zulmetmek üzere Şam'a seyahat etmiş kişi, şimdi çarmıha gerilmiş ve dirilmiş kurtarıcının müjdesini vaaz ediyor, bu müjdenin hali hazırda öğrencileri olanların ellerini güçlendiriyor ve önceleri son derece sert bir şekilde karşı çıktığı imana sürekli olarak yeni mühtediler getiriyordu. Pavlus, önceden Yahudi dininin gayretli bir savunucusu ve İsa'nın izleyicilerine yorulmak bilmeden zulmeden biri olarak tanınıyordu. Cesur, bağımsız ve azimliydi. Yetenekleri ve eğitimi onun herhangi bir görevde hizmet etmesini sağlayabilirdi. Sıra dışı bir netlikle tartışabiliyordu ve susturucu iğnelemeleriyle rakibini gıpta edilmeyecek bir hale getirebiliyordu. Şimdi ise Yahudiler, sıra dışı bir umut vadeden bu genç adamın eskiden zulmettikleriyle birleştiğini ve İsa'nın adıyla korkusuzca vaaz ettiğini görüyorlardı. Muharebede öldürülen bir general, kendi ordusu için bir kayıptır. Fakat ölümü düşmana fazladan bir güç vermez. Fakat önemli bir adam, karşıt güçlere katıldığında yalnızca hizmetleri kayıp olmakla kalmaz, ayrıca katıldığı kişilerde kesin bir avantaj kazanır. Tarsuslu Saul, Şam'a giderken Rab tarafından rahatlıkla vurulup öldürülebilirdi. Böylece zulmeden güçten büyük bir kuvvet çekilip alınmış olurdu. Fakat Allah, takdiriyle Saul'un hayatını bağışlamakla kalmadı, fakat onu dönüştürdü. Böylece düşmanın tarafından bir savunucuyu Mesih'in tarafına geçirdi. Belagatli bir konuşmacı ve sert bir eleştirmen olan Pavlus, kararlı hedefleri ve yılmaz cesaretiyle erken kilisede ihtiyaç duyulan niteliklere bizzat sahipti. Pavlus, Şam'da Mesih'i ilan ederken onu duyan herkes hayret etti. Ve Yeruşalim'de bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da öğlelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi? Dediler. Pavlus, imanındaki bu değişikliğin bir dürtüyle veya bağnazlıkla değil, karşı konulmaz kanıtlarla meydana geldiğini beyan etti. Müjdeyi sunduğunda Mesih'in ilk gelişine dair peygamberlik sözlerini açıkça ortaya koymaya gayret etti. Bu peygamberlik sözlerinin Nasıralı İsa'da tam anlamıyla yerine geldiğini kesin olarak gösterdi. İmanının temeli kesin peygamberlik sözleriydi. Pavlus, hayret içindeki dinleyicilerini tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya. Elçilerin İşleri 26, ayet 20, çağırdıkça daha çok güçlendi. Ve Mesih budur diye kanıtlayarak Şam'da oturan Yahudileri şaşırttı. Fakat pek çoğu kalplerini katılaştırarak onun mesajına karşılık vermeyi reddetti. Böylece çok geçmeden onun ihtidasına olan hayretleri İsa'ya göstermiş oldukları nefrete benzer yoğun bir nefrete dönüştü. Karşıtlık o kadar sertleşti ki Pavlus Şam'daki çalışmalarını sürdüremedi. Gökten bir elçi ona bir süreliğine ayrılmasını bildirdi. Böylece güvenli bir sığınak bulduğu Arabistan'a gitti. Pavlus burada çölün ıssızlığında sessiz çalışma ve tefekkür için bol bol fırsat buldu. Geçmiş deneyimini sakin kafayla değerlendirdi ve kesin olarak tövbe etti. Allah'ı tüm kalbiyle aradı ve tövbesinin kabul edilip günahının bağışlandığından tam olarak emin oluncaya dek durup dinlenmedi. Yaklaşmakta olan hizmetinde İsa'nın kendisiyle beraber olacağının güvencesini derinden arzuladı. Canını, önceden hayatını şekillendirmiş olan ön yargılardan ve geleneklerden arındırdı ve gerçeğin kaynağından talimat aldı. İsa onunla iletişim kurdu ve onu imanda sağlamlaştırdı ve ona zengin ölçüde bilgelik ve lütuf verdi. İnsanın zihni, Allah'ın zihniyle sınırlı olan, sınırsız olanla birliktelik kurduğunda bunun beden ve zihin üzerindeki etkisi tahminlerin ötesinde olur. En yüksek seviyede eğitim böylesi bir birliktelikte bulunur. Bu Allah'ın kendi gelişim yöntemidir. Şimdi onunla dost ol. Onun insanlığa mesajıdır. Paulus'a Hananya ile görüştüğünde verilen ciddi görev sürekli artan bir ağırlıkla kalbinde duruyordu. Paulus, "Saul kardeş, gözlerin görsün" sözüne karşılık olarak bu dindar adamın yüzüne ilk kez baktığında Hananya, kutsal ruhun ilhamıyla ona şöyle dedi. "Atalarımızın Tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Hadi, ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın." Elçilerin İşleri 22 ayet 13 ila 16. Bu sözler Saul'u Şam yolunda yakaladığında İsa'nın kendisinin söylediği sözlerle uyum içindeydi. "Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar." Elçilerin İşleri 26 ayet 16 ila 18. Paulus bu şeyleri kalbinde uzun uzun düşündüğünde Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılmasının anlamını gitgide daha net bir şekilde kavradı. 1. Korintliler 1 ayet 1. Çağrısı insanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve Baba Tanrı aracılığıyla gelmişti. Galatyalılar 1 ayet 1. Önündeki işin büyüklüğü onu kutsal yazıları çok çalışmaya yönlendiriyordu. Öyle ki müjdeyi Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye bilgece sözlere dayanmaksızın ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanarak vaaz edebilecek, böylece işiten herkesin imanı insan bilgeliğine değil Tanrı gücüne dayalı olacaktı. 1. Korintliler 1, ayet 17, 2.2.4-5. Paulus kutsal yazıları araştırdığında çağlar boyunca bedene göre çağrılmış birçok bilgeler, birçok güçlüler, birçok soylular olmadığını öğrendi. Ama Allah bilgeleri utandırsın diye dünyanın akılsız şeylerini seçti. Ve Allah güçlü şeyleri utandırsın diye dünyanın zayıf şeylerini seçti. Ve Allah olan şeyleri iptal etsin diye olmayan şeyleri ve dünyanın aşağı şeylerini ve hor görülen şeyleri seçti. Öyle ki onun önünde hiçbir insan örünmesin. 1. Korintliler 1, ayet 26 ila 29. Böylece dünyanın bilgeliğini çarmının ışığında değerlendiren Paulus, İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye karar verdi. 1. Korintliler 2, ayet 2. Paulus hizmetinin ilerleyen zamanlarında bilgeliğinin ve gücünün kaynağını hiçbir zaman gözden kaybetmedi. Yıllar sonra halen benim için yaşamak Mesih'tir diye beyan ettiğini duyuyoruz. Filipililer 1, ayet 21. Ve yine, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum. Filipililer 3, ayet 8 ila 10. Paulus Arabistan'dan yine Şam'a döndü. Galatyalılar 1, ayet 17. Ve İsa adını korkusuzca duyur. Sallarının bilgeliğine karşılık veremeyen Yahudiler, Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular. Kentin kapıları kaçışını engellemek için gece gündüz dikkatle gözetleniyordu. Bu kriz, öğrencileri ciddiyetle Allah'ı aramaya yönlendirdi. Ve sonunda geceleyin kendisini aldılar. Kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler. Elçilerin İşleri 9, ayet 25. Paulus Şam'dan kaçışından sonra, ihtida etmesinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra Yeruşalim'e gitti. Bu ziyareti yapmaktaki asıl amacı, kendisinin sonradan belirttiği gibi Petrus'la tanışmaktı. Galatyalılar 1, ayet 18. Bir zamanlar zulmedici Saul olarak tanındığı kente vardığında, oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. Onlar için böyle bağnaz bir ferisinin, hatta kiliseyi yok etmek için bu kadar çok çalışmış birisinin, İsa'nın samimi bir izleyicisi olabileceğine inanmak çok zordu. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'daysa onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı.
Öğrenciler bunu duyduklarında onu aralarına kabul ettiler. Çok geçmeden onun Hristiyan deneyiminin gerçekliğine dair bol miktarda kanıt gördüler. Gelecekte uluslara gönderilecek olan elçi, şimdi eski dostlarından çoğunun yaşadığı yerdeydi. Ve bu Yahudi önderlere, kurtarıcının gelişiyle yerine gelmiş olan Mesih'e ilişkin peygamberlik sözlerini açıklamaya can atıyordu. Paulus, bir zamanlar çok iyi tanıdığı bu İsrailli öğretmenlerin kendisi gibi samimi ve dürüst olduklarından emindi. Fakat Yahudi kardeşlerinin ruhunu yanlış değerlendirmişti ve onların çabucak ihtida etmeleri umudunda acı bir hayal kırıklığına mahkum oldu. Her ne kadar Rab İsa'nın adıyla cesaretle konuşu ve Helenistlerle konuşup tartışıyor da, Yahudi topluluğunun başında bulunanlar inanmayı reddettiler. Ancak kendisini öldürme girişiminde bulundular. Kalbini keder doldurdu. Eğer birini gerçeğe dair bilgiye getirecek olsa, hayatını seve seve verirdi. İstefanos'un şehit edilişinde oynadığı rolü utançla düşündü ve şimdi huzursuzluğunda yalan yere suçlanan kişinin üzerindeki lekeyi silmek için İstefanos'un uğruna hayatını verdiği gerçeği doğrulamaya çalıştı. İnanmayı reddedenlerin sorumluluğunun yüküyle Paulus tapınakta dua ediyordu. Sonradan tanıklık ettiği gibi bu sırada bir vecit haline girdi. Burada göksel bir haberci önünde belirerek ona "Çabuk ol," dedi. "Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler." Paulus, karşıtlığa göğüs gerebileceği Yeruşalim'de kalma eğilimindeydi. Ona göre kaçmak bir korkaklık işaretiydi. Zira kalarak bir ihtimal bazı inatçı Yahudileri müjde mesajının gerçekliğine dair ikna edebilirdi. Kalmak hayatına mal olsa bile. Böylece şu yanıtı verdi: "Ya Rab, benim Havra'dan Havra'ya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Fakat kulunun hayatını gereksiz yere tehlikeye atması Allah'ın tasarısına uygun değildi. Ve göksel elçi şu karşılığı verdi: "Git, seni uzaktaki uluslara göndereceğim." Kardeşler bu görümü öğrendiklerinde Paulus'un suikaste uğramasından korkarak Yeruşalim'den gizli kaçışını hızlandırdılar. Onu Sezariye'ye götürüp oradan Tarsus'a yolladılar. Paulus'un ayrılışı Yahudilerin sert karşıtlığını bir süre için durdurdu. Böylece kilise bir dinlenme dönemine kavuştu ve bu sürede pek çok kişi imanlılar arasına katıldı.